Ayrım 10.
Başkumandanlık vekaletinden gönderilen tebliğlere göre de yakında bizim taraf, yani İttifak Devletleri cephesi son zafere kavuşacaktı. Dipnot: Bizim katıldığımız üçlü ittifak cephesini kuranlar Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya gibi üç devletti. Sonradan İtalya müttefiklerine ihanet ederek diğer cepheye girmişti. İtilaf devletleri safında da lider olarak İngiltere, Fransa ve Rusya vardı. Harp çıkınca Türkiye ile Bulgaristan ittifak ve sayısız devletler de itilaf safında yer almışlardır. Bizim dünya siyaseti hakkındaki bütün bilgilerimiz bundan ibaretti. Başkumandanlığın müjdelediği nihai zaferi kazandıktan sonra olacak şeyler hakkındaki tasavvurlarımız pek birbirini tutmuyordu. Askere sorulursa nihai zafere varılınca onlar hemen terhis edilecekler ve köylerine döneceklerdi. Bazı subaylara göre ise biz galip geldikten sonra Kars Kalesi ile Ardahan kazası bizim olacaktı. Yani bunlar düşmanın elinden alınıp Anadolu'ya katılacaklardı. Bu arada belki Batum'u alırız diyenler vardı. Bizim gibi genç yedek subaylara göre ise harbin sonunu Ziya Gökalp evvelden haber vermişti. Rusya harbi kaybedince parçalanacaktı. O zaman Azerbaycanlar, Türkistanlar hep birer müstakil devlet olacaklardı. Kafkasları aşacaktık, Büyük Turan böyle kurulacaktı. Hayalimizin ondan sonrası ise bir takım bulutlara karışıyordu. İstanbul'dan gelen gazetelerde bir takım yeni kelimeler almış yürümüştü. Sosyalist, demokrat, bolşevik gibi. Hatta sosyalistin, demokratın da çeşitleri vardı. Radikal sosyalistler, demokrat sosyalistler, ihtilalci sosyalistler. Fakat gazetelerin hiçbirinde bu bölüntülerin manalarını anlatan bir yazar çıkmıyordu. Bizim tabur kumandanı Sade Babacan kendine göre meraklı bir insandı. Bazen hepimizi etrafına toplar, örneğin, "Nedir şu sosyalist dediğin, bolşevik dediğin yahu, yok mu şunu anlatacak biri?" diye sorar, cevap beklerdi. Fakat herkes birbirine bakardı, cevaplar ise birbirini tutmazdı. Sonra işin içinden çıkılamayınca bir kör dövüşü başlardı. Herkes gülüşür ve bahis daima başladığı yerde biterdi. Muharebeler ise artık durmuştu, mütareke olacağı da söyleniyordu. Bir gün her şey kendi kendine oldu ve karşı ordu birden çözüldü. Bir yaz günüydü, o sıralarda 3100 rakımlı tepenin kuzeyindeki boyun noktası altında bir hafif makineli tüfek takımına kumanda ediyordum. Karşımızdaki 2506 rakımlı tepe düşman hatlarının bir dayanak noktası ve iyi tahkim edilmiş bir yerdi. Bulunduğumuz yerler oralara göre dünyanın damı gibiydi. Gözetleme noktamızdan yalnız düşman hatlarına değil bütün ufuklara yukarıdan bakardık. Buralarda tabiat mağrur ve azametliydi. Tabiatın bu gururundan bizim de ruhlarımıza bir şeyler sinerdi. Düşman ordusunun çözülmeye başladığı o günlerde iki arkadaş gene gözetleme mevzimizdeydik. Düşman hatları üstünde bir hareket belirdi. Önce bir veya birkaç kişi derken bütün düşman siperlerinin üzeri mevzilerinden çıkan, biriken, kaynaşan askerlerle doldu. Aramızdaki mesafe birkaç yüz metre kadardı. Aramızı bulunduğumuz yerlerden dibi görünmeyen kayalık bir dere yatağı ayırıyordu. 2506 rakımlı tepe üzerinde biriken Rus askerleri gittikçe çoğalıyordu. Burası tam bizim mevzilerimizin karşısıydı. Bağıran, çağıran, kollarını sallayan, hatta belki şarkı da söyleyen bu askerlerin hiçbirinin elinde silah görünmüyordu. Biraz sonra bu kalabalık hep birden bizim siperlerimize doğru akmaya başladı. Gelenler önce yavaş, kararsız ilerliyorlardı. Fakat bizden hiçbir ateş karşılığı görmeyince cesaretlendiler. Yürüyüşlerini hızlandırdılar. Hatta içlerinde koşanlar bile vardı. Bunlar biraz sonra kuru derenin yatağını aşacak, fakat daha yaklaşınca siperlerimizin açığından bütün cephe boyunca uzanan lağım, yani mayın tarlalarına düşeceklerdi. İlk patlayan lağım bunlardan bir kısmını havaya uçurabilirdi. Vaziyeti oradan ve telefonla derhal gerilere bildirmiştim. Fakat gerilerden hiçbir emir almak kabil olmuyordu. Daha doğrusu verilen emirler birbirini tutmuyordu. Önce tabur karargahı aradan çekildi, işi ve muharebeyi alaya bıraktı. Fakat az sonra alay da işi fırkaya, tümene bırakmayı galiba oradan aldığı emirle uygun buldu. Tümen karargahı ise yalnız tafsilat istiyor, bazen gelenlerin üstüne ateş edilmesi, bazen de ateş edilmemesi için kararlı görünüyor, sonra muhabereyi keserek galiba alaylarla muhaberelere girişiyordu. Halbuki derhal karar vermek lazımdı, olan şey ise belliydi, bu bir emirsiz mütarekeydi. Kendi kendine bir silah terk edişti. Demek ki artık beklenen olmuştu. Düşman ordusu beklediği mütareke bir türlü imzalanmayıp terhis emri de gelmeyince kendi kendine silahını atmış siperlerden çıkmıştı. Bu düşüncelerin de sevkiyle ve gelenlerin daha lağım tarlalarına varmadan önlerini kesmek için yerimi arkadaşımı bırakarak ben siperimden fırladım. Yanıma yalnız bir çavuş almıştım. Sandıklılı Halil Çavuş. Bize doğru gelenlerle lağım tarlalarının biraz ilerisinde karşılaştık. En önde sarışın mavi gözlü, kumral sakallı, yaşlı bir Rus askeri yürüyordu. Kucağında kocaman bir ekmek somunu taşımaktaydı. İyice yaklaştıkları zaman bu somunun ortasına bir avuç tuz yerleştirilmiş olduğunu gördüm. Yaşlı asker bu somunu duygulu, gülümser bir ifadeyle bana doğru uzattı. Bu Balkanlarda bilinen bir İslav adetiydi, sulh ve dostluk demekti. Uzatılan ekmekten bir lokma kopardım ve tuza banarak ağzıma götürdüm. Yanımdaki çavuş da benim işaretim üzerine aynı şeyi yaptı. Bu hareketimizi gelen askerler bütün dağları inleten hurralar, çığlıklarla karşıladılar. Sonra bu gürültüler arasında gelenlerin her kafadan bir takım konuşmaları, hatta nutukları başladı. Şimdi hepsinin de isteği böylece ve kafile halinde bizim siperlerimize gelmek ve bizim askerlerimizle barışmaktı. Aralarındaki Kafkasyalı tercümanları vaziyeti nezaket fakat kesinlikle anlatarak bunu önledik. Onlar gene gürültüler, heyecanlarla yerlerine döndüler. Ben yerime ve telefona döndüğüm zaman bu macerayı uzun uzun ve her makama ayrı ayrı anlatmak lazım geldi. Biz siperlerimizin ilerisinde bu karşılaşmayı yaparken civar hatlardaki bütün birliklerin mevzilerinde silah başına koştuklarını öğrendik. Anlaşıldığına göre bu mevzilerde herkes ordunun bana yapacağı muameleyi, her kafaya göre tahmin edilen cezaları münakaşa ediyorlardı. Ordunun kararı çok geçmeden belli oldu. Alay karargahından bildirilen bir emre göre bundan sonra alay cephesinde yapılacak bu tür temas ve konuşmalara aydın bir arkadaşla beraber Hüseyin Avni Ulaş, İstiklal Savaşı'na Büyük Millet Meclisi 2. Başkanı, ben memur ediliyordum. Bu vesikayı hala saklarım. Çar ordusu ile yıllardan beri süren harp o gün orada ve tesadüfen benim cephemde bitti. Aydemir. Aydemir bir ülkü ve gönül adamıydı. Göndü, ülküsü kadar engindi. Kılıcın değil, imanın ve kendini inandığına verişin, kurtarmak istediği halkın potasında eriyişin adamıydı. Bir mücadelenin fırtınaları içinde savrulur, silahı da en kutsal emanet sayar, şan ve zaferi bu yollarda ararken, Müfide Ferit'in yarattığı bu hayal kahramanının adını Turan'da, kendime soyadı olarak seçtiğim günün heyecanını hala hatırlarım. 6. Bölüm. Çar ordusu dağıldı fakat onun yerine her tarafta Rus ordusunun silahlarına konan, bazı döküntü Rusları da toplayan Ermeni birlikleri aldı. Bu birliklerin karşımızda yer almaları ile beraber çarpışmalar artık muharebe olmaktan çıktı. Devam eden hal artık bir savaş değildi. Harbin karşılıklı bütün kaideleri ortadan kalktı. Ermeni birlikleri bir taraftan cephede savaşmaya çalışırlarken, bir taraftan işgal ettikleri yerlerde kalan yerli sivil Türk halkı üstünde geniş bir katil ve imha işine girişmişlerdi. Hem düşmanı sürmek hem içeride kalanları bir an önce kurtarmak lazımdı. Aramızdaki savaş artık kör ve aman bilmez bir boğazlaşmaydı. İleri hareket 1917 Şubat ayı içinde başladı. Bu aylarda Doğu Anadolu'da kar bir deniz gibi engindi. Bu karın altında yalnız yollar, izler kaybolmakla kalmaz, dağlar, dereler de şekillerini değiştirirler. Bu tıpkı çöllerde kum fırtınalarının yaptığı oyunlara benzer. Kar tipilerinden sonra geçitler kaybolur, yarlar sırt ve sırtlar yar haline gelebilir. Uçurumlar üzerlerinde emniyetle kayılabilen meyilli düzlükler gibi görünür. Tipiler bazen günlerce sürer. Milyonlarca tonluk kar girdapları siz bir karış önünüzü bile göremeden üzerinizde çılgın danslarını savurur. Fakat bu gündüz bile gece gibi göz gözü görmez kudurmuş kar denizi içinde siz, yalnız kendinizi korumak değil, yolunuzu bulmak, hedefinize ulaşmak ve etrafınızdakileri de hedefe ulaştırmak zorundasınız. Böyle günlerde her alınan kilometre yolu alan birliğe bir süngü hücumunun kayıplarına mal oluyordu. Bazen birliklerin arka arkaya zincirlenmiş tek bir sıra halinde ilerlemesi lazım geliyordu. Böyle hallerde her insan ve hayvan kendinden önde gidenlerin açtığı derin ayak çukurlarına dalarak ilerlemek zorunda kalırdı. Bunlara adımını ayarlarken ayağı kayan veya yanlış bir adım atan insan ve hayvanın ya düştüğü yerde kalması yahut bir uçuruma yuvarlanması kaçınılmaz olurdu. Bu yürüyüşlerden birinde hem de tipisiz ve hatta güneşli geçen bir günün akşamında donarak ölmenin bir kısım safhalarını birçokları gibi ben de yaşadım. Bu olay benim hayatımda harp sahasında geçirdiğim ani ve tesadüfi ölüm tehlikelerinden değil de belirli safhalarını yaşadığım ölüm hallerinden biri olarak yer aldığı için onu hala hatırlarım. 1918'de Şubat ayı içinde girişilen ileri hareketin ilk günündeydi. Kıtalarımız Erzincan batısındaki Karadağ'ın Çardaklı Boğazı'nı geçiyorlardı. İleri hareket henüz başlamıştı. O gün vazifeli olarak birliğimden ayrı ve daha arkadaydım. Bu şose karlı fakat çiğnenmiş, düzleşmişti. Kaygan bir hal almıştı. Çardaklı geçidinin en yüksek yerinden ve gene bir takım geçitlerden döne dolaşa iniyordum. Cephede yüzlerce donma hikayesi dinlemiştim. Birçok insanın donarak öldüklerini görmüştüm. Bildiğim şuydu ki donmak hoş bir uyuşukluk, tatlı bir uyku hali ve bir takım rüyalarla, bersamlarla başlardı. Erler bu tatlı uykuya ve hoş rüyalara hemen hiç mukavemet edemezler. Kendilerini bunların rahatlığına kolayca terk ederler ve sonunda ölürlerdi. Bu bir ölüm korkusuzluğu değil, başka bir şeydir ve burada anlatılması güçtür. Fakat subay tehlikeyi hissedince kendini ölüme karşı sonuna kadar korumaya çalışır. Ben de o gün hava kararmaya yaklaşırken ilk uyuşukluğa hemen hiç farkına varmadan düştüm. Akşam olmak üzereydi, etraf meşelikti. Şosenin yanındaki dereden billur gibi bir su akıyordu. Fakat bir aralık atımın ayağı sürçüp de bütün vücudum sarsılınca ayıldım. Gördüm ki etrafta ne meşelik ne de akarsu vardır. Donmanın, kendimi kaybetmenin ilk tatlı uyuşukluğu içine sürüklenmek üzere olduğumu anladım. Bu bende bir korku mu, bir dehşet hissi mi uyandırdı şimdi iyice hatırlamıyorum. Fakat bu ilk ayılışla beraber kendimi toplamaya çalıştığımı ve ölmek istemediğimi gayet iyi biliyorum. Ondan sonra dalmalar, uyanmalar arasında sessiz bir ölüm kalım kavgası başladı. Biraz geçince bu kavganın atın üstünde daha zor olacağını, at üstünde bir süvarinin kendini bersamların uyuşukluğuna daha kolay kaptıracağını anladım. Attan indim, atın dizginlerini sıkıca koluma geçirdim. Galiba attan, onun yakınlığından, beni ona bağlayan dizginlerden ve bu surette ara sıra sarsalamaktan kuvvet almak istiyordum. Toprağa kuvvetle basarak güya her adımın bütün vücudumda uyandırdığı sert zindeliği duyarak yürümeye çalışıyordum. Kımıldayarak, tepinerek hatta sıçrayarak kanımı harekete getirmeye gayret ediyordum. Yüksek sesle konuşuyor, bağırıyor ve sesimin dağlardan aksini dinleyerek yaşadığıma inanmak istiyordum. Acaba sesim ne kadar kuvvetle çıkıyordu? Yoksa kendimi mi aldatıyordum? Bunu hala bilmem. Fakat canlandırıcı düşünceleri, hatıraları, ümitleri, yaşamak ihtirasını, geleceğe bağlılığı, ölümle arama bir kalkan gibi germeye çalışarak bunlara sarılmak gayretlerimi iyi hatırlıyorum. Ama gittikçe mukavemetim kayboluyordu. Beyaz karlar arasındaki her çalı, her kaya parçası kafamda derhal şeklini değiştiriyordu. Etrafta damlar, evler, köyler görüyordum. Fakat atımın ufak bir dizgin sarsıntısı veya benim bir ayak sürüşmemle kendime geldiğim zaman bunlar derhal kayboluyordu. Hatta atımla aramdaki mesafe bile bana şimdi açılıyormuş, uzuyormuş gibi gelmeye başladı. Atımın koluma sıkıca düğümlediğim dizgini güya gittikçe geriliyor, uzuyordu. Atım belirli hatlarını kaybederek şekilsizleşiyordu. O zaman ıssız bir dağın kasvetli bir kış akşamı içinde yalnızlığımı, çaresizliğimi garip bir hüzün içinde anlıyordum. Benim birliğime katılacağım yer bir handı. Nihayet ileride bir han göründü. İki katlıydı. Üst kat pencerelerinden ışıklar taşıyordu. Kapısından girenler çıkanlar çoktu. Bunlar benim askerlerimdi. Şu halde orada bir dam altı bulabilecektim. Askerlerim birkaç adım sonra beni görünce koşacaklardı. Tabur doktoru yetişecekti. Vücudumu karlarla ovacak ve ölümün üstüme saçılan kanatlarından beni kurtaracaktı. İşte tam bu emniyet uykusuna kendimi kaptırdığım zaman dizlerim sert yere öyle bir şiddetle vurdu ve buz kesilmiş yolun üstüne bütün vücudumla öylesine serildim ki derhal uyandım. Etrafta ne han ne de kervansaray vardı. İşte o zaman belki de ancak bir lahza süren bu son kendimden geçme hali içinde çocukluğumun bir safhasının olduğu gibi hayalimde canlandığını, hatta onu olduğu gibi yaşadığımı gayet iyi hatırlıyorum. Doğduğum evin küçük odası karşımdaydı. Yahut ben bu odanın içindeydim. Tavan gene basıktı. Küçücük pencerelerin beyaz, yıpranmış bez perdeleri gene inikti. Bu küçük pencerelerin kaba cam bölmeleri gözlerimin önündeydi. Hatta bu camlardan bazılarının çatlakları kese kağıtlarından yapılmış yamalarla örtülüydü. Kasvetli bir kış akşamının alacakaranlığı bu küçük pencerelerden yıpranmış beyaz patiska perdeciklerin ardından odaya sızıyordu. 5 numara gaz lambası duvardaki çivisine iliştirilmişti. Küçük saç soba gürül gürül yanıyordu. Ortada eski bir hasır vardı. Üzerine yamalı kilim yayılmıştı. Yer minderleri gene duvarların diplerine serilmişti. Sofra tahtamız ortadaydı. Üzerinde şu bildiğimiz yeşil çanak vardı. İçine kara arpa ekmeği doğranmış sıcak tarhana çorbasının dumanları bu çanaktan buram buram tütüyordu. Anam nedense ortada yoktu fakat her şey beni bekliyor gibiydi. Bütün ölümlerde, hele donma hikayelerinde ilk çocukluk anılarım, hatırlanabilen en son sahneler ve ölüme en yakın nokta olduğunu çok dinlemiştim. Fakat bu ölümlerden kurtulanlardan bunun biraz daha ilerisini hatırlayan ve anlatan yoktu. Ondan sonrası belki daha derin bir rüya, belki bir karanlık, fakat muhakkak ki ebedi bir uykuydu. Askerler beni bu safhada buldular. Sonra yıkık bir han damına girdiğimizi, yere bir yamçının serildiğini, bir takım ellerin elbiselerimi açmaya, çizmelerimi çıkarmaya çalıştıklarını hatırlıyorum. Şişen ayaklarımdan bu çizmelerin bir türlü çıkarılamadığını ve sonra galiba doktorun emriyle konçlarının arka dikiş yerlerinden kesilerek alındığını da şöyle böyle biliyorum. Sonra herhalde kanımı hareket ettirmek için vücudumu, ellerimi, ayaklarımı karlarla ovmuş olacaklardı. Ama ben bunları pek hatırlamıyorum. Derin bir uykuya dalmışım. İleri hareket geliştikçe karşılaştığımız görüntüler tabiatın kahrını arka plana attı. Savaş bir kan sarhoşluğu halini aldı. Bu sarhoşluk bir an geldi ki en vahşi haddine vardı. Ermeni ordusuna taşnak komitacıları hakimdi. Bu komitanın büyük hırsı sadece bir imha ve intikam savaşından ibaretti. Çılgın hesaplaşmanın bir türlü sonu gelmiyordu. Erzurum yolu üstündeki Cinis köyü karşısında Evreni köyünde kadın erkek çocuk bütün köylüler öldürülmekle kalmamıştı. Öldürülenlerin vücutları parçalanarak kollar, bacaklar, kafalar, kasap dükkanlarındaki etler gibi duvarlara, çivilere, çengellere asılmıştı. Fakat bunları yapanların hırsları bununla da sönmemişti. Köyde ne kadar hayvan ele geçmişse mandalar, sığırlar, davarlar, kümes hayvanları hatta köpekler öldürülmüş, parçalanmıştı. Yerlere serilmişti. Cinis'te ise bütün köy halkını ayakta ve köyün ağzında bekliyor gördük. Fakat bunlar bir ölü kafilesiydi. Köyden çıkarılan, köye gireceğimiz yol üstünde süngülenirken birbirlerine sokulan ve yapışan kadın erkek çocuk bu insanlar dayanılmaz bir soğuk altında kas katı donmuşlar ve öylece kalmışlardı. Bunlara meydan bırakmamak, Erzurum'a bir an önce ulaşmak için yapılan gayretlerse tabiatın engelleyişi karşısında daima geç kalıyordu. Bu dayatışı ezmek ve bilinen yollar dışından dağları aşarak ilerilere daha önce ulaşmak isteyen bir kumandanın Halit Bey, Paşa yaptığı atak, Cinis civarına vardığı zaman Halit Bey'in emrindeki hemen bütün birlik dağlarda erimiş mahvolmuştu. Erzurum'da kan çılgınlığı son haddini bulmuştu. Şehrin galiba yarı nüfusu öldürülmüştü. Yalnız Gürcük Kapısı istasyonunda 3000 kadar ölü, bir odun veya kereste deposunda olduğu gibi intizamla, adeta zevkle, dizi dizi, yığın yığın sıralanmış, istiflenmişti. Bunlar Erzurum şehrinin kadın erkek çocuk Türk halkındandı. Sıraların, istiflerin bozulmaması, yıkılmaması için boylarına, cüsselerine göre dizilen ölü sıralarının aralarına, yerine göre ayrı ayrı boylarda çocuk yahut yaşlı ölü vücutları sıkıştırılmıştı. Bütün bunları yapanlar belliydi ki yaptıklarından zevk alıyorlardı. Bu zevki mümkün olduğu kadar uzatmak, daha fazla tatmak istiyorlardı. Sonunda bu yığınları belki gazlayıp, benzinleyip ateşe vereceklerdi. Bu yanan insanların buram buram göklere yükselecek dumanları karşısında belki de sarhoş olup tepineceklerdi. Birinci Dünya Harbi içindeki karşılıklı Türk-Ermeni boğuşması ve hesaplaşması, öyle sanıyorum ki insanlık tarihinin unutulması daha iyi olacak bir sayfasıdır. Bunun ilk veya asıl sorumlusu hangi taraftı, kimlerdi? Gene sanıyorum ki bu suallerin cevaplarını araştırmamak ve hikayeyi ebediyen unutmak daha doğrudur. Fakat şu da var ki Osmanlı İmparatorluğu'nda bütün Hristiyan azınlıklar gibi Ermeniler de rahat bir hayat yaşıyorlardı. Ticareti, sanatı ellerinde tutuyor, asker vermiyorlardı. Memleketin zengin ve bu bakımdan imtiyazlı bir tabakasını teşkil ediyorlardı. Bütün kasaba ve şehirlerde Rum mahalleleri gibi Ermeni mahalleleri de o kasaba ve şehrin en mamur kısımlarıydılar. Bağların, bahçelerin en güzelleri onlarındı. İç ticaret gibi dış ticaret de ellerindeydi. En güzel mektepler de onlarındı. Memleketin hiçbir vilayetinde ise çoğunluk teşkil etmiyorlardı. Yarı aydın Ermeni liderleri ve ihtilalci Ermeni partileri işte bu şartlar içinde Ermenileri istiklale teşvik ettiler. Duygulu olmaktan ziyade hayalci, heyecanlı Ermeni gençliği bu daveti pek çabuk kabul etti. tarihte kısa süreli bir Ermeni devleti izlenebilmektedir. Ama daha ziyade Asuriler, İranlar, Romalılar arasında bocalayan, şu veya bu devlete haraç veren bir takım beyliklerin hikayeleri, yarı aydın bir kısım Ermenilerin elinde bir ihtilal edebiyatına daima konu olabilmişti. Birinci Dünya Harbi ile beraber Anadolu'nun öyle yerlerinde Ermeni isyanları olmuştu ki, etrafları Türk halkıyla çevrilen, hiçbir yabancı memleketle bitişiği olmayan bu iç bölgelerde orduya isyan edebilmek için bir cemaatin düşünce ve mantıktan ne derece uzaklaşması lazım geldiğine insan hakikaten şaşardı. Erzurum'dan sonra kana, ölüye yahut çürüyen yanan insan eti kokusuna karşı hepimize bir iç tıkanıklığı gelmişti. Fakat ne çare ki nice uzun yolları hep bu kokular içinde aşmak gerekiyordu. Harpten önceki sınırlarımıza, Kötek köyüne ve civarına ulaştık. Burada sınırın ötesinde Sarıkamış ormanları başlıyordu. Daha kuzeyde Kars yaylası vardı. Sonra Güney Kafkasya ülkelerine, Ermenistan'a, Gürcistan'a, Azerbaycan'a ve nihayet Hazar Denizi'ne ulaşacaktık. Makineli tüfekler bir köyün kuzey giriş yerinde sıra sıra dizilen Rus asker mezarları arasına yerleştirilmişti. Bu mezarların üzerinde Ruslar büyük ağaç salipler dikmişlerdi. Gecenin karanlığına da boy veren bu mezarlarla salipler insanda garip bir ruh ezikliği uyandırıyordu. İleriye doğru uzanan kuru derenin içinden baskıncıların ayak sesleri geliyordu. Az sonra silahlar patladı. Bombalar ve makineli tüfek sesleri arasında gece, dünya kurulalıdan beri insanoğlunun ardı arası kesilmeyen hesapsız boğuşmalarından birine daha şahit oldu.